Ayrım 22, sayfa 219. Patika boyunca onun peşinden yürüdüm. Kırpık kırpık saçlarının altında ensesi, incecik boynu görünüyordu. Pol'ün kocaman yakasının içinde dönecek gibiydi boynu. Anlamak istediği şey her neyse onu öğrenmesine yardım etmem gerektiğine karar verdim. Tek umudum buydu. Yeniden benim sevdiğim Katya olmasının tek yolu buydu. Evet diye sordum alçak sesle. Daha sonra Katya'nın hayatı o korkunç gecenin öncesindeki gibi devam edip gitti herhalde, değil mi? Omuzlarını hafif kaldırıp başını çevirerek cevap verdi. Aşağı yukarı, yıllar geçti, o da büyüyüp çok hoş bir kadın oldu. Paris sosyetesinde ailesinin ve kendisinin durumu düşünülürse yaşı geldiğinde herkesin dikkatini üzerinde toplaması da normal karşılanmalı. Başını iki yana sallayıp acı acı gülümsedi. Garip ama sırf beyaz giyinme adeti bile bir tür çapkınlık sayıldı zaman zaman. Ve babam bahçede onun başına geleni hiçbir zaman duymadı ha? O zaman duymadı. Daha sonra ona söylemek zorunda kaldım. Öyle mi? Ne oldu da bu zorunluluğu hissettin? Cevap vermedi. Yaz köşküne varmıştık. Merdivenleri çıkıp her zaman gibi hasır koltuğa oturdum. Ama tek bacağını koltuğun kolu üzerinden attı. Pol'ün alabileceği bir poz. Ben yine kapı eşiğinde her zamanki yerimdeydim. Bir ayağım basamaklarda kapının yan tarafına dayanmıştı. Katya'nın içine gömülü olan bu duygunun sonunda yüze çıktığını söylemiştin, dedim. Anlatsana, nasıl oldu Pol? Hayır, anlatmak istemiyorum. Gerçekten istemiyor musun? Hayır. Basitte öğrendiğim yöntemleri uyguladım. Bir süre sessiz kaldım. Onun konuşmasını bekledim. Bahçede yalnızca böceklerin sesiyle ağaçların hışırtısı duyuluyordu. Sonunda konuştuğu zaman sesi tonsuzdu. Sanki uçma, ulaşma yeteneği olmayan bir sesti. Çevresinde her zaman gençler vardı. Ne de olsa gençti o da. Zekiydi, çirkin de değildi. Zekası ve espri anlayışı biraz eski kafalı olanların ondan uzaklaşmasına yol açıyordu. Çünkü Katya kendi sınıfından olan kadınların taktiklerini uygulamıyor, budala rolü yapmıyor, bunu istemiyor, iyi bir avı kaçırmamak için etkilenmiş gibi davranmaya da tenezzül etmiyordu. Hayranları geldi gitti. Sonunda bir tanesi sürüden ayrılıp kendini ortaya koymayı başardı. Hoş bir insandı. Yakışıklı, iyi yürekli, romantik, hali vakti fena değil, muhiti iyi. Biraz fazla sıkıcı tip olmakla birlikte ben bile dayanabiliyordum ona. Pol gibi tek kaşını kaldırıp yüzüme baktı. Görüyorsun ya, zevkleri pek değişmedi, dedi. Gülümseyip başımı salladım. Zamanla delikanlı hemen hemen her akşam kapımıza gelir oldu. Bu Marcel miydi? Evet, Katya ile salonda çene çalıyorlardı. Çoğunlukla şiirden, aşktan, böyle fasafiso konulardan söz ederler ya da bahçede uzun yürüyüşler yaparlardı. Sonra bir gece bacağını koltuğunun kolundan indirip kazık gibi oturdu. Bir gece susup uzaklara baktı. Evet, bir gece. Ne? Dedi dalgın dalgın. Sonra bir gece ben odamda mektup yazıyordum. Bahçede bir silah sesi duydum. Hemen aşağıya koştum. Katya bahçeden eve giriyordu. Beni görmeden yanımdan geçti. Gözleri dosdoğru karşısına bakıyor. Bir tek notayı tekrar tekrar mırıldanıyordu. Ulu tanrım, Katya! Diye seslendim ona. Ne oldu? Diye bağırdım. Ama o merdivenleri çıkıp odasına girdi. Taraçaya çıktığımda nişan talimi yaptığım tabancalarımdan birini buldum. Bahçede de o genç adamı buldum. Adam sustu, sabit bakışlarla karşıya baktı. Ölmüş müydü? Başını yavaşça evet anlamında salladı. Mekanik bir oyuncak gibi öylece sallamaya devam etti. Ta ki ben konuşuncaya kadar. Ne olmuştu peki? Neden vurmuştu Katya onu? Bir süre cevap vermedi. Sonra yüzüme şeytan gibi kurnaz kurnaz baktı. Kesin olarak nasıl bilebilirim? Orada değildim ki. Neler olduğunu ancak Katya bilebilir. Peki, tamam, bunu anlıyorum. Ama sen ne olduğunu sanıyorsun? Bana onu anlat Pol. Ben ancak tahmin yürütebilirim. Belki delikanlı ihtirasa kapılmıştır. Belki aşkına dayanamamış, Katya'yı sımsıkı kucaklayıp öpmüştür. Belki Katya da kendi içinde derinden gelen bir zevk hissetmiştir. Çirkin, utanç verici, iğrenç bir zevk. Belki kendini oradan kurtarıp salona kaçmıştır. Belki orada tabancayı bulmuştur. Belki kendini öldürmeyi düşünmüştür. O kötü, ayıp zevki tattığı için kendini cezalandırmak istemiştir. Ama sonra belki günahı işleyenin kendisi olmadığını anlamıştır birden. Cezayı hak eden de kendisi değildir. Bahçedeki adamdır. Onun ırzına geçen adam. Gözlerini acıtan adam. Korkunç acı veren şeyler yapan adam. Bakışları vahşileşti. Vücudu duyduğu ihtirasın etkisiyle sarsıldı, kasıldı. Dişlerini birbirine kenetledi. Soluğunu büyük bir çabayla sakinleştirdi. Sonra bana baktı. Gözleri çocuksu bir kurnazlıkla daralmıştı. Bunları kesin olarak bilemiyorum tabii. Ancak tahmin edebilirim. Evet, bunu anlıyorum. Anlıyorum. Bak, Paul, bu olay olmadan önce Katya'nın bir krize yaklaşmakta olduğunu hiç hissetmiş miydin? Başını iki yana salladı. Hayır, hiç. Yani o sıra belirti diyebileceğim bir şey yoktu. Her şey silindi gitti sanıyordum. Duygusal yara. Kabuğunun altına gömüldü sanıyordum. Senin branşına ait bir deyim kullanmama kızmadın ya. Gerçi bir ara bahçedeki bir hayaletten söz etmişti. Beyazlar giymiş gencecik bir kızdan. Ama ben bundan bir anlam çıkaramamıştım. Hayal gücü her zaman için geniş ola gelmişti. Laf olsun diye hikayeler uydururdu. İnsanları işletmek için. O gece ben bahçedeki hayaletten söz edince bu yüzden mi öyle güçlü tepki gösterdin? Elbette, o zamana kadar hayaletin bir kriz belirtisi olduğunu anlayamamıştım. İnsanın bir düzeni anlayabilmesi için en azından iki olay gerekir doktor. Ama buradan derhal taşınmamız, uzaklaşmamız gerektiğini o anda anladım. Senden bir an önce ayrılmalıydık. Bana kararsız gözlerle baktı. Herhalde senin de tehlikede olduğuna dair uyarmışımdır. Tam bana uygun bir davranış. Evet, uyardın ama ben senden gelecek bir tehlikeye karşı uyarıyorsun sanmıştım. Düşünmüştüm ki ama artık önemi yok. Herhalde Katya o genci vurduğunu hiç hatırlamıyordu. Zerre kadar. O gece yanına döndüğümde yatağına uzanmış kitap okuyordu. Benimle tatlı tatlı çene çaldı. Hatta kelime oyunları bile yaptı. Yüzüme uzun uzun baktı. Sen onu seviyordun ama o kelime oyunlarının pek kötü olduğunu sen bile kabul edersin herhalde. Gülümsedim. Tam tersine benim çok hoşuma gidiyor dedim. Alt dudağını biraz uzatıp omuz sekti. Katya'dan söz ederken geçmiş zaman kullanmıştı. Ben ise ona şimdiki zamanda cevap vermiştim. Paul haline geçişinin kesinle sürekli olduğunu kabul etmek istemiyordum. Paul, eğer olayı hatırlamıyorduysa ona genç adamın ölümünü nasıl anlattın? Bunu babam yaptı. Delikanlının cesedini bahçede bulduktan sonra babama her şeyi anlatmak zorunda kaldım. O eski ırza geçme olayını falan, her şeyi. Kızının dengesizliğine neden olan olay oydu çünkü. Babam çok şaşırdı tabii, yıkıldı. Ama çok sevdiği kızını korumak için yine de canla başla uğraştı ve bunu başardı. Kızı ölen sevgili karısına öyle çok benziyordu ki. Çok zeki, parlak zekalı bir adamdı babam, biliyor musun? Cinayeti kendisinin bir an için cinnet geçirerek işlediğini Katya'ya anlatma planını o buldu. Bu yolla Katya'nın bizimle işbirliğini yapmasını sağladık. O da bize olup biteni dünyadan saklamak üzere yardımcı oldu. İşte o yalanlara o zaman bu derece karışık ve duyarlı bir hale geldi. Katya babamın cinayeti işlediğine fakat hatırlamadığına inanıyordu. O gece odasından çıkıp aşağıya indi. Çalışma odasının kapısından bizim içeride konuştuklarımızı duydu. Benim babama cinayeti Katya'nın işlediğini söylediğimi işitti. Şaşkın durumda odasına döndü. Gece hiç uyumadı. Benim neden böyle korkunç bir yalan söylemiş olabileceğimi anlamaya çalışıyordu. Doktor Freud'a meraklı olduğuna göre sana anlatmama gerek bile yok. İnsan kafası kabul edemediği şeylerin biçimini değiştirip onları kabul edebileceği biçimlere yoğurmayı pek güzel becerir. Sonunda benim babama yalan söylediğime inanmayı başardı. Buna kanıt olarak da sesimdeki dürüstlüğü gösterdi. Babama cinayeti Katya işledi değişimi, babamın habersiz işlediği cinayeti kahramanca itiraf etmesi fakat yine de yaptığını hatırlamaması için düşündüğüme kendini inandırdı. Bana ertesi sabah her şeyi anladığını söylediği zaman ben de bu düşünüş biçimine sarıldım. Onu gerçeklerden bu yolla korudum. Katya kaşlarını kaldırıp Paul'un acı gülümseyişiyle yüzüme baktı. Bunlar senin hoşuna gidecek kadar grift ve eğlenceli mi Monjan? Aldanmıyorsam siz baskılar, kurnazlıklara ve gizliliklere bayılıyorsunuz. Ama sonunda herhalde o da gerçeği öğrendi. O nasıl oldu? Kaşlarını çattı. Besbelli bu tehlikeli paradoksu anlamaya çalıştı. Sonra yüzü ağırlaştı. İfadesiz bir hale geldi. Sesi pol gibi boğuklaştı. Katya'nın gerçeği öğrendiğini de nereden çıkardın? Nasıl söylerdim onu? Biliyorum. Çünkü bana anlatan sensin diyebilir miydim? Bu yolun tehlikeli olduğuna karar verdim. Başka bir yol izleyip onun olup biteni başka şekilde anlamasına olanak vermek istedim. Demek baban o genci kaza sonucu öldürdüğünü itiraf etti. Ve bunu da Katya bu işi kendi yaptığını anlamasın diye yaptı. Sonra ne oldu? Ne mi oldu? Babamın mı ne oldu yani? Pekala babana ne oldu? Katya için duyduğu kaygılar bir de o gencin ölümüyle ilgili soruşturmaların eklenmesiyle onun ruhunu iyice tüketti. Bu tür ikinci bir olaya asla dayanamayacağını biliyordu. Onları bu yüzden buraya getirdim. Zararlardan, tehlikelerden uzaklaştırdım. Sonra her şey yeniden başlayınca, yani sen ortaya çıkınca, ne diye Katya'ya ilgi göstermekte, vazgeçmemekte bu kadar direndin? Seni tekrar tekrar uyardım. Allah belanı versin Monjan. Allah senin de o inadının da belasını versin. Polin asla insan içinde kullanmayacağı bir kelime kullanmıştı. Gözlerimi yere indirdim. Hiçbir şey söylemedim. Pasi Hastanesi'ndeki Bayan M'nin nasıl ara sıra olmadık ayık kelimeleri, terbiyesine ve yetiştirilişine hiç uymayacak söz ve deyimleri ulu orta söylediğini hatırladım. Tekrar konuştuğunda sesi sakin, içi boş gibiydi. Sonra dün gece babam bir silah sesi duyup dışarı fırlamış, seni bulmuş. Çizmesine sarılıyor, sana yardım etmesi için yalvarıyormuşsun. Orada öylece şaşkın kala kalmış. Aynı olay ama ikinci kere, kendi öz kızı. Sevgili karısına o kadar çok benzeyen kendi otonsu tümüyle iyileşemeyecek şekilde deli. Senden kaçmış. Seni Katya'nın hasta zihninin bir kanıtı olarak görmüş. Dönüp çalışma odasına gelmiş. Trans halinde gibiymiş. Masasına oturmuş, yazmakta olduğu bir dipnot bitirmiş. Sayfanın marjında o konunun başka hangi kitapta geçtiğini not etmiş. Sonra defterini kapatmış ve kendini vurmuş. Vurmuş kendini. Basit. Vurmuş. Sesi söndü, bitti. Bahçede olup bitenleri nereden biliyorsun? Sen orada mıydın Paul? Kaşlarını çatıp bana baktı. Sorumun saçmalığına canı sıkılmış gibiydi. Ne? Ne demek istiyorsun? Katya'nın kişiliğini Paul'ünkine bağlayan kaynakta bir çatlak bulmuştum. Onu kullanarak ikisini birbirinden sarsmadan ayrılabileceğini umuyordum. Babanın bahçede neler yaptığını nasıl tarif edebiliyorsun Paul? Sen orada mıydın? Başını iki yana salladı. Hayır, ben odamdaydım, uyuyordum. Anlıyorum, o halde nereden biliyorsun neler olduğunu? Katya orada. Gölgelerin arasında duruyormuş. Sana nişan alıp tetiği çektikten sonra yerinden kıpırdayamamış. Anlayabilmek için gösterdiği çabadan alnı karışmıştı. Sonunda bana meydan okur gibi baktı. Çabucak konuştu. Herhalde bana Katya anlatmış olmalı. Anlattı mı? Evet, anlatmış olmalı. Başka nasıl? Hoş, nasıl olduğunu ne önemi var? Ha evet, hatırladım. Katya beni uyandırdı. Senin bahçede yatmakta olduğunu söyledi. Yaralı olduğunu anlattı. Olup biteni de o zaman anlattı. Hemen giyinip aşağı koştum. O sıra baban hala hayatta mıydı? Evet, hala odasındaydı. Yazı yazıyordu. Onu Paul geri döndüğü zaman buldu. Kendini öldürmüştü. Ve de... Ne? Paul mü dönüp buldu onu dedin? Gözlerini kırpıştırdı. İçine acele bir soluk çekti. Ama rahat bir sesle devam etti. Evet, ben buldum onu. Seni Sally'deki kliniğe götürüp döndüğüm zaman buldum. Odasına taşıdım. Katya dolaşırken görüp de yüzünün yarısı uçmuş durumda. Daha sonra Katya'yı her yerde aradım. Sonunda onu yaz köşkünde hasır koltukta oturur buldum. Tam burada, benim oturduğum yerde. Ona bakar bakmaz sana ateş ederken zihnine bir şeyler olduğunu anladım. Sanki bir delik açılmış, dayanılmaz gerçeklerin hepsi o delikten içeriye dolu vermişti. Her şeyi hatırlıyordu. Otons'un arasına geçilişini, zavallı Marcel'i öldürüşünü, bana hepsini sakin sakin hastanede doktora anlatıyormuş gibi anlattı. Ama Paul, dinle beni. Bunu anlamaya çalış. Eğer her şeyi hatırlamayı başardıysa o zaman iyileşme şansı da var demektir. Bunu anlıyor musun? Zamanla, profesyonel yardımla tamamen iyileşip kendisini gerçekten seven biriyle iyi bir hayat kurabilir. O gözlerini yumup başını iki yana salladı. Hayır, o korkulara ve acılara açılan kapı ancak kısa bir süre açık kaldı. Akıl karıştıran korkunç bir süre. Ama bana olayları anlatırken bile ayrıntılar bulanıklaşmaya, unutulmaya başlıyor biçim değiştiriyordu. Seni yerde görmenin şoku, ölüyorsun sanması, bir an içinde eski yaraları yeniden depreştirmiş olmalı. Ama tüm anıların bir arada akması, acı anıları yeniden silmeye yaramış, onları tekrar kapamış. Üstünü kapamış tabii. Yoksa onları iyi etmemiş. Bana doğru baktı. Gözleri hüzünlü ve yumuşaktı. Kendi sesiyle konuştu. Seni hissettiği ama anlayamadığı tehlikeden korumaya öyle uğraşıyordu ki. Seni uzaklaştırmak, güveni almak için sevmiyorum demeyi bile göze almıştı. Bunun ona nasıl bir acı verdiğini düşünebiliyor musun? Senin gözlerine bakarak, o iri, kara, bask gözlerine bakarak seni sevmiyorum demek. Uzun bir süre yüzüme sevgi dolu bakışlarla bakarken gözlerinin uçlarına ufacık, hüzünlü bir gülümseme dokunuverdi. Sonra ifadesi katılaştı. Sesi yine Colin sesine dönüştü. O sırada tam seni neden vurmak zorunda kaldığını anlatırken aslında saçma, hayali şeyler söylüyordu. Senin kendisini kötü hissetmesine, utanmasına sebep olduğunu söylüyordu. Utanç veren bir zevk, sonra da ırza geçme olayıyla ilgili bir şeyler. Gözlerinin derisinden fırlayan üzümler gibi fırlaması, ilgisiz sözler. Birden bana döndü. Bağırarak kendini benim üzerime attı. Yumruklarını göğsüme indirmeye başladı. Dünyada onun yerini çalmış olmakla suçladı beni. Erkek olarak doğduğum için. Irzına geçilemeyecek bir erkek olduğum için. Oysa erkek olarak doğması gereken oydu. O daha büyüktü bir kere. Durumun haksızlığına aykırıp duruyordu. Ömrümde duymadığını sandığım kelimeler kullanıyordu. Rıhtım işçileri duysa kulaklarına kadar kızarırlar. O tür kelimeler. Onu kucaklama, tutma çabalarıma karşı mücadele etti. Yumruklarıyla suratıma vurmaya çalıştı. Bir yandan hıçkırıyordu. Erkek kardeş ben olmalıydım, ben oğlan olmalıydım diye haykırıyordu. Sonra içi boşalmış, nefreti tükenmiş gibi kollarımı yığıldı kaldı. Başını kaldırdığında yüzünü gördüm. Tükenmiş öfkesinin izleri vardı o yüzde. Gözleri vahşiydi. Hortlak görmüş gibiydi. Hemen anladım. Anılar akımının bittiğini, bir daha hatırlanmayacağını anladım. Katya gitmişti artık. O tonsun da daha önce gittiği gibi. Kendini kollarımdan kurtardı, eve doğru koştu. Katya gitmişti Monjan. Gitmişti artık. Katya'nın gözlerinde yaşlar doluyor, dudakları titriyordu, sessiz ağlıyordu. Kaybolan Otons için, Paul'de kaybolan Katya için ağlıyordu. Yaşlar dinleninceye kadar sessiz kaldı. Fazla büyümüş, vahşileşmiş bahçeye bakıp duruyordu. Kirpikleri ıslaktı hala, yanaklarındaki gözyaşı izlerinin farkında değilmiş gibiydi. Peşinden eve gittin mi Paul? Şaşkın bir ifadeyle yüzüme baktı, canı sıkılmış sanki. Benim hala orada olduğuma sıkılmıştı. Ne? Katya'nın peşinden eve gittin mi? Başını salladı. Evet, evet. Derin derin yorgun bir sesle iç çekti. Sonra birden aklıma geldi. Katya babamın cesedini bulabilirdi. Yüzü uçmuş durumda biliyorsun. Bunun şoku onu belki, ah tanrım, onun peşinden eve daldım. Katya diye sesleniyordum. Hole girdiğimde onu gördüm. Merdivenlerin sahanlığında duruyordu. Babamın odasına taşırken götürüp oraya bıraktığım tabanca da elindeydi. Başını eğip aşağıya bana baktı buz gibi umutsuz gözlerle. Ama Monjan çok garip bir şey yapmıştı. Korkunç bir şey. Birden sustu. Kas katı. Hiç kıpırdamadan durdu. Güneş gökyüzünde alçalmaya başlamıştı artık. Yaprakların oluşturduğu gölgeler tek gözüne düşmüştü. Öbür gözüyle uzaklara bakıyordu. Bu görüntü omurgamda bir kere daha ürpertiler dolaşmasına neden oldu. Neydi o Paul? Ne yapmıştı bu kadar korkunç? Kaşlarını çatıp başını iki yana salladı. Gözleri bulutlanmış, aklı sanki yine karışmıştı. Anlayamıyorum. Yukarıdan ona, aşağıya baktığım zaman anladım ki nasıl yapmışsa yapmış. Aşağıya ona doğru mu baktın? Ama sağlıkta duran oydu değil mi? Sen aşağıda holdeydin. Yo hayır, işte yaptığı korkunç şey buydu. Nasıl yaptıysa. Gözleri karşısındaki alanı araştırır gibiydi. Sanki olayı tekrar görmeye çalışıyordu. Anlamaya çalışıyordu. O hale daldı. Bir yandan kendi adını haykırıyor, sesleniyordu. Sonra benim sağlıkta durmakta olduğumu gördü. Bana gözlerinde korkuyla baktı. Sanki ona bir zarar verecekmiş gibi. Üstelik Monjan benim elbiselerimi giymişti. Ben mi sanki? Benmiş gibi davranıyordu. Hatta Tanrım ne iğrenç, saçlarını bile kesmişti. Ben az önce babamı bulmuştum odasında. Yatağında, korkunçtu, iğrenç. Elimde tabanca vardı. O başını kaldırıp tabancaya doğru baktı. Sanki ben onu vuracakmışım gibi. Birden onun ne yapmak istediğini anladım. Zavallı kız. Zavallı Katya. Kendine saklanacak, kaçacak bir yer bulmaya uğraşıyordu. Ölerek hayatta kalmanın sırrını yıllar önce keşfetmişti. Kendisi Katya olmuş, kirlenen ortağınızın ölmesine izin vermişti. Ama artık Katya da olamazdı. Katya'nın deli olduğunu anlamıştı artık. Paris'teki genci Katya öldürmüştü. Seni de bahçede Katya vurmuştu. Ona utanılacak zevkler verdiğin için. Çocukluğumuzda gelen misafirleri şaşırtır, işletirdik. İkimiz de aynı insanmışız. Aynı anda iki yerde birden bulunabiliyormuşuz gibi yapardık. Zavallı Katya olanca gücüyle hayatta kalmaya uğraşıyordu. Ben olmaya çalışıyordum. Gidecek başka yere yoktu. Ama ben ne olacaktım Monjan? Holdi durmuş yukarıya, ona bakıyordum. Gözlerindeki bir anlık mücadeleden bana zarar vermek istemediğini anladım. Seviyordu beni. Onun kardeşiydim ne de olsa. Oğlan doğmak benim kendi suçum değildi ki. Sahanlıkta durmuş aşağıya ona bakıyordu. Benim elbiselerimi giyip saçlarını kesmesinden şoka kapılmıştım. Derken aklıma korkunç bir fikir geldi. Ne göreceğimden korkarak başımı eğdim. Kendi üstüme baktım. Beyaz bir elbise giymiştim. Nasıl yapar bunu bana Monjan? Nasıl olabilir böyle bir şey? Sonra elimi kaldırıp saçlarıma dokundum. Onun saçlarıydı dokunduğum Monjan. Onun saçları. Saçlarımı uzatmış, topuz halinde toplamıştı. Herkes beni kadın sansın diye. İstemiyordum ben kadın olmayı. Irzıma geçilmesini istemiyordum. Gözlerim zonkluyordu. Sanki birisi parmaklarıyla bastırıyormuş gibiydi gözlerime. Yo, hayır. Derken bir anda ikimizin kafasında da bir şeyler netleşiverdi. Bu dünyada ikimize birden yer yoktu. Yalnız birimiz hayatta kalacaktık. Birbirimizi seviyorduk. Tabancayı yavaşça kaldırdı. Göğsüme doğru nişan aldı. Yukarıya, ona baktım. Böyle olması gerektiğini anlıyordum. Başımı sallayıp gülümsedim. Sonra o tetiği çekti ve kendini vurdu. Ah Monjan, onun başını kucağıma aldım. Öyle zavallı duruyordu ki o kısa saçlarıyla. Gözleri kıpırdandı. Bana yavaşça gülümsedi. Sonra boğazının gerilerinden korkunç bir gargara sesi geldi. Onun yüzünü kendi göğsüme yasladım. Ölmemesi için yalvardım ona, öptüm onu. Birden katılaştı. Dudaklarında köpükler vardı. Sonra da Katya'nın gözleri benimkileri aradı. Anlayış arıyordu umutsuzluk içinde. Zavallı Oton sonunda ölmüştü Monjan. Ama onu orada bırakamazdım elbette. Gelen olurdu. Katya'yı bu saçma kılık içinde saçları öyle güdük güdük kesilmiş durumda görürlerdi. Hakkında çirkin şeyler söylerlerdi o zaman. Onu yukarıya odasına taşımak zorundaydı. Öyle zor oldu ki çok ağırdı. Kemiksiz bir çuval gibi. Sonunda onu yatağına yatırmaya başardım. Kıyafetini de yeniden düzelttim. Güzel kadındı biliyor musun? Belki tam anlamıyla güzel değil ama hoştu. Elbiselerinden birini üzerine örttüm. Tekrar güzel görünsün diye. Odadaki aynanın önünden geçerken gözüm ilişti. Onun bana ne yapmış olduğunu bir kere daha hatırladım ve içim bulandı. Bana giydirdiği elbise kan içindeydi. Saçlarım da... Hemen kılığımı değiştirdim. Saçlarımı kestim. Galiba pek de iyi kesemedim. Berber değilim ya dostum. Sonra hole çıktım ve orada seni buldum. Sağdın. Ah Jean-Marc, sağ olduğuna o kadar sevindim ki. Katya'nın seni öldürmediğine öyle sevindim ki.
Yaşlar yine yanaklarından aşağıya boşalmaya başlamıştı. Onu kollarıma alıp sımsıkı tuttum. Gözlerimi yummuş, yanağımı onunkine dayamıştım. Vücudu acı dolu hıçkırıklarla sarsılıyordu. Katya gibi hatırlamak ve Paul gibi anlamak yolunda gösterdiği son çabalar sırasında inanılmaz bir diyalog sergilemiş, sesi durmadan kendi sesiyle Paul'ün sesi arasında değişip durmuştu. Bu çaba tüm gücünü tüketmişti onu. Bütün ağırlığını bana bırakmıştı. Sonunda hıçkırıkları sakinleşti, panik içindeki solunması yavaşladı. Onu kollarımda ileri geri salladım. Gözyaşı damlalarından biri ağzımın köşesine değdi. Ilık tuz tadını bugün bile hissedebiliyorum. Birden kollarımda kıpırdanıp kendini geri çekti. Alay dolu metalik gözlerine baktığımda onun artık Paul olduğunu anladım. Ebediyen. Bana arkasını dönüp avuçlarıyla saçlarını yaslattı. Yanaklarındaki yaşları hızlı, sabırsız hareketlerle sildi. Sonra kısa kısa seslerle güldü, soğuk, kibirli bakışını bana çevirdi. Hepsini iyice anladın mı dostum? Burada epey heyecanlı saatler yaşadık. Yazık ki kaçırdın. O kalın ses, o alaycı ton, gözlerdeki o gülümseme. Evet, Katya artık ebediyen gitmişti. Derin bir soluk alıp konuştum. Sesim tutmaya çalıştım, gözyaşlarımdan boğuklaşmıştım. Şimdi ne yapacaksın Paul? Hadi, hadi dostum, ne seçeneğim var ki? Belli ki Katya'nın intiharının suçu bana yüklenecek. Ne de olsa kabul etmek gerekir, dünyanın en yutulacak hikayesi değil. Beni idam edecek de değiller, o kadar temiz olmayacak. Kıkır kıkır güldü. Katya burada olsa buna da bir kelime oyunu bulurdu eminim. Asmazlar beni. Tımarhanelerin pisliğine dayanabilmem söz konusu olmaz. Sohbetin ne kadar tatsız olduğunu düşünemiyorum bile. Yine güldü. Yo, olamaz elbette. İki basamağa çıkıp yaz köşkünü adımını attı. Hasır koltuğun üzerinde duran tabancayı eline aldı. Paul gibi oturdu. Bereket versin. Benim sınıfımdan erkeklerin bu gibi durumlarda yedek bir çözüm yolu vardır. Katya bu toplumda erkek olmanın avantajlarına değinirken haklıydı. Bence artık gitme vaktin geldi doktor. Rengin biraz solgun gibi. Kan kaybı her zaman yapar bunu. Kanlı canlı baskıları bile yapar. Haklıydı, biliyordum. Başka yolu yoktu. Katya bir akıl hastanesinde yaşasın ha. Bayan M gibi. Yo, hayır. Hem zaten Katya aslında zaten ölmüştü. Yukarıda yatağında yatıyordu. Bitkin, başım dönerek oradan ayrılmak üzere döndüm. Paul'ün tembel sesi durdurdu. Ha, aklıma gelmişken. Katya sana bir şey vermemi istemişti. Ceketinin göğüs cebinden ufacık bir kese çıkardı. Bunlar seninmiş galiba. Benim değil, onlar Katya'ya hediyeydi. Sahi mi? Çakıllardan birine merakla baktı, inceledi. Kimse seni hediye verme konusunda fazla müsrif olmakla suçlayamaz, dedi. Evet, herhalde suçlayamaz Paul. Bana bir iyilik yapar mısın? Ufak bir şeyse hay hay dostum. O çakılları benim için saklar mısın? Elinde tut yeter, hatırlamak için. Metalik bakışları bir an için yumuşadı, sonra sırıttı. Senin o kadar hoşuna gidecekse neden yapmayayım? Teşekkür ederim. Döndüm. Ot bürümüş patika boyunca uzaklaştım. Arabayı bahçe duvarının yanı sıra sürerken güneş de batıyordu. Yolun iki yanındaki ağaçlar yerden yükseliyormuş gibi görünen ışığın etkisiyle amber rengine dönüşmüştü. Silah sesi kısran kulaklarını arkaya doğru yatırmasına neden oldu. Kitabın sonu. 1 Şubat 2014.